Ayrım 14. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 126. 14. bölüm. Kılıçdaroğlu'nu bile kumpasa soktular. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat kararlarına karşı olanların en çok dillendirdiği konulardan birisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fişleme yaptığı, fişlenen insanların ihraç edildiğiydi. Hatta bu söylemler o kadar ileri gitti ki sivil bürokratların da fişlendiğini söylediler. Fişlemeleri Batı Çalışma Grubu'nun yaptığını ileri sürüyorlardı. Bu iddialar gazete manşetlerine de taşınmıştı. Diyorlardı ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü iken Batı Çalışma Grubu tarafından fişlendi. Bunu manşetine taşıyan FETÖ'nün bir gazetesiydi. Bu belgelerin sızdırılması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, gazetenin haber yaptığı dönemde başbakanlıktı, tazminata mahkum edildi. Bu işte bir terslik yok muydu? Fişlemeleri Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan Batı Çalışma Grubu yaptıysa fişleme belgesinin başbakanlıkta ne işi vardı? Peki neden başbakanlık grubunu bugün temsil eden Cumhurbaşkanlığı bu nedenle ceza aldı? Bu fişleme belgesi FETÖ'nün gazetesinde nasıl yayımlandı? İşte bundan sonrasında manipülasyonları değil gerçekleri anlatmak gerekiyor. Fişleme haberini yapanlar. Türkiye bu olayı 15 Nisan 2008 tarihinde tartışmaya başladı. Haber FETÖ'nün kapatılan gazetesi bugünün Ankara temsilcisi Adem Yavuz Arslan'ın imzasını taşıyordu. Batı Çalışma Grubu CHP'li Kılıçdaroğlu'nu da fişlemiş başlığıyla yayımlanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü iken Kürtçü bölücü diye fişlendiğini iddia ediyordu. Haberin ayrıntılarında yolsuzluk suçlamaları da yer alıyordu. Haber yayımlandığında Kılıçdaroğlu henüz CHP lideri değildi. Ancak ana muhalefet içinde etkili isimlerden biriydi. Askerleri hedef alan Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarına karşı çıkıyordu. Haberde yer alan ayrıntılı fişleme içeriği de Kılıçdaroğlu'nu karalıyordu. Öte yandan ise CHP ile askerleri birbirine çarparak kumpas davaları sürecinde iki yumurtayı da kırıyordu. Muhalefete de davalardan uzak dur mesajı veriliyordu. Kılıçdaroğlu kendisini hedef alan söz konusu haberi haklı olarak dava açtı. 13 yıllık hukuk serüveni de böylece başlamış oldu. Peki bu fişleme belgesi 28 Şubat davasında var mıydı? Aslında cevap burada biraz karışıklaşıyor. Davada belge var ama yok diyelim. Davaya yönelik soruşturmayı yapan da iddianameyi yazan da FETÖ hükümlüsü, kozmik odaya giren savcı Mustafa Bilgili. Bilgili'ye göre bu belge dava dosyasında vardı. İddianamede söz konusu belgeye atıf yaparken fişleme belgesine davanın 8 numaralı ek klasörünün 179. sayfasından itibaren yer verdi. İki sayfası ana, üç sayfası ek şeklinde. Ana kısım sözde rapor biçimindeyken, eklerinde ise 29 SSK personeliyle ilgili fişleme bilgileri yer alıyor. İlginçtir, mahkemenin gerekçeli kararında üç sayfalık ek fişleme olarak yer alırken, iki sayfalık ana rapordan söz edilmedi. Belge TSK'dan çıkmadı. Peki söz konusu belgenin kaynağı neydi? 28 Şubat soruşturması Kılıçdaroğlu'nu hedef alan haberden 3 yıl sonra 2011'de başladı. Soruşturmayı başlatan ise savcı Bilgili'ye CD içinde dosya getiren Tamer Tatar isimli eski askerdi. Tatar 28 Şubat sürecinde FETÖ iltisakı nedeniyle o dönem Fethullahçılık ordudan atıldı. İşte Kılıçdaroğlu'nun fişleme belgeleri de CD'nin içindeki belgelerin arasındaydı. Yani belge CD'yi getirip FETÖ'cü savcıya veren TSK'dan atılma Tamer Tatar'a göre de vardı. Gelelim belgenin yok kısmına. Davanın sanıkları bu dijital dosyalardaki sahtelikleri bilirkişi raporlarıyla gösterdi. Tıpkı Ergenekon, Balyoz, Kumpas davalarındaki gibi bu belgedeki tutarsızlıkları anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu fişleme belgesi olarak sunulan belgenin de kumpas marifeti olduğunu söylediler. Nitekim belgenin üzerinde TSK'ya dair hiçbir isim, imza, evrak, dosya numarası gibi resmi bir işaret yoktu. Yazım olarak da TSK'daki yazım usullerine uygun değildi. Kılıçdaroğlu'nun fişleme belgesini kazıyınca altından kumpastan fazla şeyler de çıktı. 28 Şubat davasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Kılıçdaroğlu ile ilgili fişleme belgesi soruldu. Genelkurmay mahkemeye gönderdiği yanıta Kılıçdaroğlu'nun fişleme belgesinin TSK'da bulunmadığını söyledi. Fişlemeyi başkası yaptı. Kumpaslarla TSK'ya yıkılmak istenen Kılıçdaroğlu'nun fişlenmesiyle ilgili belge sonuçta TSK'dan değil başbakanlıktan çıktı. CHP'nin kumpas davalarını olan tavrını değiştirmek için yapılan bu tezviratın dayanağı olan belgenin hikayesi 28 Şubat'tan önceye uzanıyor. Detaylarını anlatalım. 1990'lı yıllarda aralıkla SSK'yı yöneten Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli hükümetler tarafından hedef alınan bir bürokrattı. Kılıçdaroğlu'nu zaman zaman adını vererek eleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, Kılıçdaroğlu ve birlikte çalıştığı SSK bürokratları hakkında da raporlar hazırlattı. Bir ara görevden alınıp mahkeme kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu'nun yönettiği SSK hakkında 1996 ile 2000 aralığında en az 5 rapor yazıldı. 1996 başında CHP'li Çalışma Bakanı Mustafa Kul, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na rapor hazırlattı. Bu raporda fişlemelerde de yer alan yolsuzluk iddiaları gündeme getirildi. Konu üzerine konuştuğumuz Kul, böyle bir çalışma yaptığını reddetti. Ancak dönemin gazeteleri tarandığında bu konuda Kul'un ağzından haberlerin yer aldığı görülüyordu. 23 Eylül 1996 tarihinde Refah Yol Hükümeti döneminde Bakan Necati Çelik Kılıçdaroğlu'nu görevden aldı. Danıştay 5. Dairesi 5 Şubat 1997 tarihinde yürütmeyi durdurdu ve Kılıçdaroğlu'nu göreve iade etti. Bu kez Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Konuk tarafından 24 Şubat 1997'de bir rapor daha hazırlandı. Yetmedi, Bakanlık Başmüfettişi İsmet Babür tarafından da 4 Nisan 1997 tarihinde yeni bir rapor yazıldı. 28 Haziran 1998 tarihinde Müfettiş Yusuf Aydın'a bir rapor daha yazdırıldı. Kılıçdaroğlu'nun 1999 yılında görevi bırakmasının ardından SSK Başmüfettişi Oğuz Tor 19 Haziran 2000 tarihli bir başka rapor daha yazdı. Başka var mı bilmiyoruz ama bütün bunlar o dönem basına yansıyanlar. Kılıçdaroğlu ile didişen hükümetler onu raporlarla vurdu. Raporlar incelendiğinde Kılıçdaroğlu'na ve SSK bürokratlarının bir kısmına yönelik fişleme niteliğinde itham ve suçlamaların birebir yer aldığı görülüyor. Üstelik aynı dönemlerde bu raporlar dayanak yapılarak Kılıçdaroğlu ve bürokratların dönemin bakanları tarafından hedef alındığı anlaşılıyor. Bunca yapılanlar yetmemiş olsa gerek ki AKP döneminde de AKP'li politikacılar söz konusu raporları kaynak vererek Kılıçdaroğlu'na ithamlarda bulundular. Ez cümle fişlemelerin kaynağı iddia ettikleri gibi TSK değil, Başbakanlık raporlarıydı. Nitekim dava sürecinde TSK'da çıkmayan fişleme niteliğindeki belge Başbakanlık arşivinde bulundu. Başbakanlık, kim hazırladı bilmiyoruz dediği fişleme belgelerinin kendi arşivinde olduğunu kabul etti. Bugün Cumhurbaşkanlığı olan Başbakanlık ne istediyse verdiği FETÖ'ye elindeki arşivi sızdırdı ve bu nedenle tazminata mahkum oldu. Belgeleri hala kullanıyorlar. Elbette FETÖ'nün rolü burada bitmedi. Sudaki zehir FETÖ, AKP ile ortak olduğu dönemde edindiği fişleme arşivini sahte belgeye dönüştürüp TSK'ya mal etti. İşte aslında hem var hem yok durumu burada. Evet, Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü iken çeşitli hükümetlerce fişlendi. Öte yandan FETÖ buradan sahte belge üretip TSK'ya mal edip hem gazetesinde manşet yaptı hem de dava dosyasına soktu. Olmayan da buydu. İşin trajik yanı ise Batı Çalışma Grubu fişlemesi denilen ve FETÖ tarafından piyasaya sürülen içeriğin hükümet medyası tarafından Kılıçdaroğlu'na karşı doğruymuş gibi halen sıkça kullanılması. Sorsan fişlemeye karşılar ama kendilerine yapılmadıysa ya da bizzat kendileri yaptıysa içeriğini sonuna kadar kullanıyorlar. Ve bütün gerçeklere kulaklarını tıkayıp TSK'yı suçlamaya devam ediyorlar. 15. Bölüm 28 Şubat'ın Sahte Mağdurları. 28 Şubat davasında yargılananlar kadar davada müştekiler ve katılanlar da çok konuşuldu. Müştekiler ve katılanların da tarihte hak ettiği şekilde anılması için onlara da değinmek gerekiyor. Mahkemenin siyasi yaklaşımlarıyla dava hukuki bir dava olmaktan çıkartılarak suçla ilişkisi olmayan türban ve başörtüsü davası haline getirildi. Davanın bu hali siyasi iktidarca daha kullanışlıydı ve dava üzerinden kamuoyuna mesaj vermeye çalışılıyordu. Anlatmaya en baştan başlayalım. Yasalara göre kamu davasına bir vatandaşın katılabilmesi için suçtan zarar görmüş olması gerekiyor. Ancak 28 Şubat davasında bu kural işlemedi. İddianamede başlangıçta 453 mağdur müştekiye yer verildi. Bunların büyük bölümüne bakıldığında 365 müştekinin sivil veya askeri kamu görevlisiyken haksız ve gerekçesiz şekilde görevinden uzaklaştırıldıklarını, disiplin yaptırımlarına maruz bırakıldıklarını ifade edenler olduğu görülüyor. 106 celse boyunca mener duruşmada yeni katılma talepleri geldi. Bazılarının basmak alıp bazılarının sistemli, şablon olarak hazırlanmış olduğunu gördük. Artık iş öyle bir hal aldı ki yargılama sonucunda mahkemenin gerekçeli kararında müştekilerin sayısının 387'si asker, 761'i sivil olmak üzere 1148'e ulaştığını okuduk. 3833 sayfalık gerekçeli kararın 466 sayfası müşteki katılanlara ayrıldı. Bu müştekilerin en ünlüleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Erdoğan Albayrak'tı. Bu iki kişi de dahil 62 müşteki 28 Şubat 1997 tarihi itibariyle 16 yaş ve altındalardı. Şikayetçi olanlar şikayet ettiklerini tanımıyorlar. 28 Şubat davasında 1148 müşteki bulunuyor. Öncelikle bu müştekilerin beyanlarının ve şikayet ettikleri konunun 28 Şubat MGK kararları sonrasında kurulan Batı Çalışma Grubu ve faaliyetleri değil, bir şekilde silahlı kuvvetlerden veya diğer kamu kurumlarından uzaklaştırılmaları ile çalıştıkları kurumlarda karşılaştıkları idari işlemler olduğu net bir şekilde görülüyor. Müştekilerden bazıları ise silahlı kuvvetlerden çıkarılmalarını fiili olarak Batı Çalışma Grubu ile ilişkilendiremiyor, ancak soyut beyanlarla sanıkları suçluyor. Müştekiler sanıkları sadece ismen veya bu davada ismini duyduklarından tanıyorlar. Birlikte çalışmamışlar. Aralarında astlık, üstlük münasebeti neredeyse hiç olmamış. Bunun dışında ve en önemlisi bu davada müşteki olan kişilerin silahlı kuvvetlerden veya ilgili kurumlarından ilişiklerinin kesildiğine dair işlemlerde de bir sorumluluğu bulunmuyor. Şikayetçi olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilmiş eski askerlerin durumlarına bakalım. İlişik kesilme işlemleri askerler açısından sıralı amirleri tarafından düzenlenen belgelere göre ilgili personel başkanlıkları, oluşturulan kuvvet disiplin komisyonu ve kuvvet komutanı tarafından değerlendiriliyor ve Genelkurmay Başkanı'nın oluru ile Yüksek Askeri Şura tarafından sonuçlandırılıyor. Yaş dışında askeri yargı kararları ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde yapılan işlemler ise yargı denetimine açık. Bu yolla ihraç edilenler AYM'den dahil yargı yollarına başvurdu ve ihraç işlemleri yargı tarafından da onaylandı. Kaldı ki davada sanık olanların neredeyse tamamıyla ilgili olarak bir gerçek daha var. Yargılanan sanıklar iddia edilen suç tarihlerinde yaş üyesi olmadıkları gibi askeri yargı kararları ve disiplin komisyonlarında ihraç edilenlerle ilgili imzaları da bulunmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 28 Şubat döneminde bir kısım personelin yaş kararlarıyla ilişiklerinin kesildiği doğru. Ancak bu işlemler sadece 28 Şubat dönemine has değil. 28 Şubat sürecinden çok önce ve sonra da buna benzer işlemler yapıldı. Ancak şikayetçi olanların arasında hakkında 1980, 1990 ve 2000'li yıllarda işlem yapılanlar da var. Müşteki olanlar içerisinde amirinin kendisine eşinin başı bağlı diye baskı yaptığı için şikayet edenler, yani bir idari işlem olduğunu belirtmeden, yakınının cenazesine gidemediği ve hatta istediği yere tayin olamadığı için şikayet edenler, ana muhalefet partisi genel başkanı olan kişiden şikayeti olanlar dahi bulunuyor. Ve daha da ilginci var. İdari işlemlerden kişisel olarak zarar görmediği, ancak vatandaş olarak demokrasinin zarar gördüğünden bahisle şikayetçi olanlar bile dava dosyasında mevcut. Mahkeme heyeti de bir mağdur. Atılı suç, Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesine belirtilen Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyeti'ni cebren iskat suçu, yani hükümeti devirmek. Bu suçlamanın mağdurunun da tereddütsüz şekilde sadece suçun yöneldiği Bakanlar Kurulu'nun üyeleri olması gerekiyor. Ancak dosyadaki müştekiler, katılanlar, ben hükümetin demokratik olmayan yollarla düşürülmesinden zarar gördüm şeklinde beyanda bulunmuyor. Eğer iddia edildiği gibi hükümet devrildiyse ve tüm vatandaşlar bundan zarar görüp mağdur oldularsa karşımıza başka garabet bir durum daha çıkıyor. Mahkeme heyetinin tüm üyeleri 28 Şubat sürecini yaşayan insanlardan. Dolayısıyla bu mantıktan hareket edildiğinde yargılama makamında olanlar da doğal olarak atılı suçun mağduru olacak. Bu nedenle bu heyetin sanıkları yargılaması da hukuken mümkün değil. Kendilerini aklamaya çalıştılar. Şikayetçi olan müştekilerin bir bölümü 28 Şubat dönemindeki uygulamalar sebebiyle gördüğü zararlar için idari yargıya başvurduğunu, başvurularının idari mahkemeler veya Danıştay tarafından Batı Çalışma Grubu'nun yargıya olan etkisi sebebiyle reddedildiğini ileri sürdü. 28 Şubat davasına bakan mahkeme müştekilerin bu davaya katılmalarını kabul etmekle katılanların birçoğu açısından yargı kararlarını yasaya aykırı şekilde kaldırmış oldu. Keza madem ki bir grup mahkemeler üzerinde baskı kurarak kararlar çıkarttı, bu kararlar hukuka aykırıydı. Yargılamanın yenilenmesi hükümleri uyarınca o davalar yeniden görülebilirdi. Bu yapılmadı. Neden? Müştekiler ve savcılık yeniden yargılama taleplerinin hukuk düzeni içerisinde reddedileceğini bildikleri için bu yolu denemediler bile. Arka kapıdan dolandılar ve bir ceza yargılamasında gerçeği eğip büktükleri iddialarla kesinleşmiş idari davaların sonuçlarını değiştirmeye çalıştılar. Başörtüsünü Batı Çalışma Grubu mu yasakladı? Sivil müştekilerin büyük bir bölümünü idari işlem veya yargı kararlarıyla meslekten ihraç edilen öğretmen ve kamu görevlileri oluşturuyor. Bunların büyük çoğunluğunun Danıştay'a, Yargıtay'a kadar başvurup hak aramalarına rağmen mesleklerine geri döndürülmedikleri için sanıklardan şikayetçi oldukları gerekçeli kararda yer alıyor. Mağdur ve müştekileri üç gruba ayırıp incelemek daha faydalı olacak. Birinci grupta başörtüsü yasağı nedeniyle üniversitelerde okuyamadığını ileri süren kız öğrenciler yer alıyor. Bu konuda Batı Çalışma Grubu'ndan veya Genelkurmay Başkanlığı'ndan üniversitelere ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na, herhangi bir eğitim kuruluşuna emir, talimat veya direktif yayınlandığına veya şifahi telkinlerde bulunulduğuna ilişkin hiçbir kanıt dosyada bulunmuyor. Aksine 1970'li yıllarda üniversiteye ve kamusal alana başörtüsü ile girilemeyeceği yönünde idarece konan yasağın kaldırılması yönünde Anayasa Mahkemesi'ne, yani AYM'ye, Danıştay ve hatta AHİM'e yapılan bireysel itirazlar reddedildi. ANAP hükümetinin 1989 yılında yasağın kaldırılması yönünde çıkardığı yasa, dini kuralları öne sürerek kamusal düzenleme yapılmasının anayasanın laiklik ilkesine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle AYM tarafından iptal edildi. Şu hususun da altını çizmekte fayda var. Mağdur olarak dava dosyasında adı geçenlerin bir bölümünün 1997 yılı itibariyle çocuk yaşta olduklarından okula dahi gitmedikleri belirlendi. Mahkemenin siyasi otoritenin etkisinde karar aldığının somut delili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki kızının sadece müşteki değil, mahkeme tarafından davaya katılan olarak kabul edilmiş olmaları gösterilebilir. Basına da yansıdı. Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan mahkemeye sundukları dilekçelerde müşteki mağdur olmalarının nedeni olarak yurt dışında okumak zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Oysa Esra Albayrak 1983 doğumlu ve 28 Şubat'ta 14 yaşındaydı. Sümeyye Bayraktar ise 1985 doğumlu ve 28 Şubat'ta 12 yaşındaydı. Her ikisi de 1997 tarihi itibariyle Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciydi. Esra Albayrak ilk defa üniversite giriş sınavına 1999 senesinde katıldı. Atılı suçun işlendiğinin iddia edildiği tarihlerde 12 ve 14 yaşlarında olan adı geçenlere davaya katılan sıfatı ile müdahil olma hakkının verilmesinin hukukla hiçbir ilişkisi yok. Kaldı ki ilerleyen yıllarda hangi gerekçeyle yurt dışına gitmiş olurlarsa olsunlar bu konu TSK'nın ilgi ve etki alanı dışında olup muhatabı o günkü yasal mevzuat. Yurt dışında eğitime gitmelerinin gerekçesinin de iddia edilenin aksine basında çıkan ve tekzip edilmeyen haberlere göre çok daha farklı olduğu da görüldü. Davanın avukatları Esra Albayrak ve Sümeyye Bayraktar'ın 28 Şubat dosyasına bakan İstinaf Mahkemesi'ne 181 sayfalık şikayet dilekçesi verdiklerini öğrendi. Ancak hem Erdoğan kardeşlerin hem de diğer katılan ve avukatları tarafından verilen itiraz ve şikayet dilekçelerinin bir kısmı sanıklara tebliğ edilmedi. Avukatlar bu dilekçelerin verilmesini mahkemeden talep etseler de bu talepleri karşılanmadı. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızları tarafından mahkemeye sunulan dilekçede ne yazıldığını mahkeme hem avukatlara hem de sanıklara vermediği için bilmiyoruz. 14. ayrımın sonu. Sayfa 135.